Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, RSFM'desiniz. Saat 17.30. Bugün de günlerden 6 Mayıs. Türkiye enteresan bir ülke ve olacağı buydu diyerek başlamamız lazım herhalde. Çağlayan Adliyesi'nde Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları davada karar duruşması vardı bugün ve savunmalar yapıldı. Savcı konuştu, karar için ara verildi. Sonrasında Can Dündar dışarıya çıktı. Bir gazeteciyle beraber yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yani böyle bir sonuçtan zaten bir endişe vardı ve o çerçevede de böyle bir olayın gerçekleşmesi üzerine tüyler diken diken oldu herkeste. Can Dündar'ın sağlığının iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne gidelim. Arkadaşımız Elif Örnek orada. Elif, nedir durum adliyede?
Evet, Yavuz Ohan, mahkeme karar için ara vermişti. Savunmalar tamamlanmıştı. Biz adliye koridorunda duruşmanın tekrar başlamasını, aranın bitmesini beklerken bir karışıklık oldu bir anda. Ancak polis şu an bizi baro odasında tutuyor. Dışarıya çıkmamıza izin vermiyor. Bizim aldığımız duyumlar saldırganın gözaltına alındığı yönünde, Can Dündar'ın yaralanmadığı ancak NTV muhabirinin yaralandığına dair bir bilgi var. Yani şu an bunu net olarak
bilemiyoruz. NTV muhabirini ben az önce dinledim. Kendi televizyonuyla bir bağlantı yaptı. O bağlantıda söylediklerini biz dinleyenlere aktaralım. Karar için ara verildiğinde Can Dündar'ın yanına gittiğini, beraber avluda yürürlerken bir saldırganın bağırarak yere doğru 2-3 el ateş ettiğini, seken kurşunlardan birisinin kendine geldiğini ve bacağından yaralandığını söyledi. Saldırganın hemen sonrasında polisler tarafından gözaltına alındığını biliyoruz. Hangi amaçla gerçekleştirdiği ve o sırada ne söyledi, bunlara ilişkin bilgi yok. Can Dündar'ın sağlığı iyi. NTV muhabiri bacağından bir sıyırmış anladığımız kadarıyla, Yağız Şenkal, ona da geçmiş olsun diyoruz. Sonrasında da polisin devreye girdiğini biliyoruz. Peki sizi niye tutuyorlar orada?
Herhangi bir ikinci saldırı ihtimaline karşı polis önlem alması gerektiğini söyledi. Zaten duruşma salonunun bulunduğu koridorda özel güvenlik kuvvetleri yer alıyor. Polisler bulunuyor. Silah sesi duyulur duyulmaz biz de ara için baro odasında bulunuyorduk. Polis dışarıya çıkamayacağımızı belirtti. Biz de iki el ateş sesi duyduk ama silah sesi nereden geldiğini olduğu konusunda bir fikrimiz yoktu. Daha sonra dışarıdan aldığımız haberler ve polislerden aldığımız bilgi bir silahlı saldırı girişimi olduğu yönünde, ancak hala çıkmamıza izin verilmiyor.
Peki Elif, senden davaya ilişkin gelişmeleri de alacağız ama dava artık ikinci plana itilmiş durumda. Şimdi biz dinleyenlere şunu söyleyelim. Bir dava var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Önemli bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi yargılanıyor. O yargılamayla ilgili inanılmaz bir biçimde tansiyon yükseltildi bu süreçte. O tansiyon yükseltildiğinde zaten böyle bir tehlikenin olabilme ihtimali üzerinde de gazeteciler kendi aralarında konuşuyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada artık karar duruşması. Can Dündar'ın yaptığı açıklamalar hükümetin, yönetenlerin ya da yöneticilerin çok hoşuna gidecek açıklamalar değildi. O açıklamalara verilen çok sert yanıtlar vardı. Meydanlarda bu mesele gündeme getirildi ve sonrasında da Çağlayan Adliyesi'nin önünde böyle bir saldırı girişimi. Evet, 2016 yılındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde gazetecilik yapanlar adliyede yargılanıyorlar, hakim karşısındalar ve şunu da söyleyelim, ilk suçlama ajanlık üzerineydi Can Dündar ve Erdem Gül'e. Yabancı bir devlet adına ajanlık yaptıkları iddia ediliyordu. Aynı zamanda cemaate üye olmamakla birlikte onlara yardım ettikleri iddiası vardı. Savcı mütalasında bütün bu iddiaları ortadan kaldırdı. Şu anda hakim bir karar verecekse, savcının iddiası o ki gizli kalması gereken belgelerin ifşasından ötürü Can Dündar ve Erdem Gül'e bir ceza verecek ya da cezaya gerek duymayacak. Bu çerçevede baktığınızda ajan diye meydanlarda suçlanan iki gazeteci, şu anda onlardan birisi Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, Çağlayan Adliyesi'nde, adliye binasının hemen önünde hakkında açılmış davada kararı beklerken bir silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın ayaklarına doğru ateş ettiğini biliyoruz. 2-3 el ateş edildiğine ilişkin bilgi var. Şenkal Yağız, NTV muhabiri, o anda Can Dündar'ın yanındaydı. Az önce kendi sesinden dinledik ki Yağız Şenkal ayağından Yaralandı hafif bir biçimde, sıyırmış kurşun. Neyse ki. Elif, var mı orada bir gelişme? Sen hala attasın herhalde. Bir şey duyabildin mi başka?
Şu an yeni bir bilgi yok benim aktarabileceğim, ancak sanırım bir 10-15 dakika içerisinde buradan bizim de çıkmamıza izin verecekler. Yeni bir gelişme olursa ben de bu gelişmeleri size aktaracağım tekrar.
Evet, hepinize geçmiş olsun diyelim. Can Dündar'a da geçmiş olsun diyelim. Yağız Şenkal'a da geçmiş olsun diyelim. Sanırım bu saldırıda yaralanan tek gazeteci o. Ucuz atlatılmış bir saldırı diye de bakabiliriz. Peki saldırgan niye böyle bir şey yaptı? Niye bu saldırıyı düzenledi? Ayaklarına doğru niye ateş etti? Ayaklara ateş etmek aslında uyarı mahiyetinde de değerlendirilebilir. Ama isabet etmedi neyse ki gazetecilere, Can Dündar'a. Evet, bu olayla ilgili gelişmeleri aktaracağız. Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı koltuğunu bıraktı, bıraktırmak zorunda kaldı kendi ifadesiyle. Bu meseleyi konuşmak için hazırlanıyorduk zaten bugünkü programda haftayı bitirirken, ama gelen son dakika bilgisiyle sizlere Çağlayan Adliyesi'nin önündeki olayları aktardık. Tekrar edersek, Çağlayan Adliyesi'nin önünde Can Dündar bir silahlı saldırı gerçekleştirildi ve saldırgan gözaltına alındı. 2-3 el ayaklarına doğru ateş etti ve kurşunlar Can Dündar'a isabet etmedi. Yanında yürüyen gazeteci Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdığına ilişkin bir bilgi var. Yaralanan bir gazeteci var. Polisler şimdi gözaltında saldırganı sorguluyorlar. Bakacağız. Programımız içinde buna ilişkin gelişmeleri de size aktaracağız. Şimdi adli yönünden tabii başka bilgiler de geliyor. Can Dündar'ın yanında milletvekilleri de vardı. Onu desteklemeye giden gazeteciler de vardı. Onlardan gelen bilgiler de var. Can Dündar'ın birazdan mahkeme önünde bir açıklama yapması bekleniyor. Karar için beklerken saldırıya uğradığı bilgisini tekrar hatırlatalım size. Karar için bekliyor dedik. Gün içinde de zaten duruşmada savunmalar yapıldı. Esas hakkındaki mütalasını da savcı okudu. O savunmalarda Can Dündar şuna dikkat çekti savunmasını yaparken. Biz dedi, gazeteciliğimizin yargılandığını düşünüyorduk. Zaten Anayasa Mahkemesi de bu yönde karar verdi. Yani bizi destekledi, ancak savcı bizim ajan olduğumuzu iddia ediyordu davayı açarken. Aynı zamanda yasa dışı bir örgüte üye olmamakla beraber yardım ettiğimizi iddia ediyordu. Sonrasında o da bu iddialarının temelsiz olduğunu fark etti ve suçlamalarını değiştirdi dedi Can Dündar mahkeme heyetine. Ve bu çerçevede artık gazeteciliklerinin yargılandığının kesin olduğuna ilişkin iddiasını ortaya koydu. Mahkeme heyetine böyle bir açıklama yaptı. Şimdi buradan bakarsak sonrasında da avukatların açıklamaları var. Erdoğan'ın avukatı mesela müdahil olmuştu biliyorsunuz bu davaya. Erdoğan da dava açılmadan önce ben bu işi onun yanında bırakmam demişti. Canlı yayında Can Dündar'a böyle bir ifade kullanmıştı Can Dündar'a yönelik olarak. Ve sonrasında da avukat bugün karar duruşmasında şöyle söyledi. Mütalaya katılıyoruz ama dedi, yani hala iddianamedeki diğer suçlardan da cezalandırılmaları gerekir dedi. Savcı delillere bakmış, tanıklara bakmış, zaten ortada delil yok, sadece yazılar var. O yazılar çerçevesinde değerlendirme yaparken Erdoğan'ın avukatı kendisine sorulduğunda talebi, biz mütalaya katılıyoruz, ayrıca iddianamedeki diğer suçlardan da ceza verilmesini istiyoruz. Neydi o cezalar? Ömür boyu hapis, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl falan diye giden çok uzun cezalar vardı. Kendi avukatları da burada savunmalarını yaptılar ve kendi avukatlarının yaptığı savunmada da bir husus öne çıktı. O da gazetecilerin yazdıkları bir yazı nedeniyle, sadece 4 aylık bir süre içinde gazeteciler hakkında dava açılabileceğiydi. Ve başladı mı arkadaşlar Can Dündar'ın açıklaması? Evet, şu anda açıklamayı veremedik ama birazdan o açıklamaya ilişkin bilgileri size aktaracağız. Evet, şunu söylüyorduk. 4 ay içinde dava açılabileceğini hatırlattılar yasalar gereği ve 5 ay sonra savcının devreye girmesinin yasalara aykırı olduğunu söylediler. Savcı siyasi havayı test edeceğim derken dava açma süresini kaçırmış dediler. Şimdi iddianame okundu, esas hakkındaki mütalaa verildi, savunmalar yapıldı ve karar bekleniyor. Karar beklenirken de bu nahoş olay meydana geldi. Çağlayan Adliyesi önünde Can Dündar silahlı saldırıya uğradı ve 2-3 el ateş etti saldırgan ayaklarına doğru. Neyse ki ciddi bir olay yok. Can Dündar'ın sağlığının iyi olduğunu biliyoruz. Şu anda görüntüleri de görebiliyoruz. Ellerinde silahlarla polisler saldırgana karşı, saldırgan göz altında ve Dilek Dündar'ın saldırganı yakasından tutarak polislere verdiğine ilişkin bir görüntü de var. Çok enteresan bir biçimde. Polisler ellerinde silahlarla uzak durmaya çalışıyorlar saldırgandan. O ellerini kaldırmış, belinde silah olup olmadığını gösteriyor. Dilek Dündar o ana kadar saldırganın ensesinden tutuyor, yakasından tutuyor ve polislere kadar götürüyor. Şu anda izleyebildiğim görüntülerde yere yatırıyorlar. Birazdan bir de bunu izle.com adresinde de bu görüntüleri izleyeceksiniz. Gerçekten çok enteresan görüntüler. Saldırıdan hemen sonra Dilek Dündar zaten duruşma boyunca Can Dündar'ın yanındaydı, eşi Dilek Dündar. Saldırıdan hemen sonra saldırganın yakasından tutarak polislere doğru götürdüğünü görüyoruz. Ve evet, saldırının gerçekleştirdiği silah da yerde ve saldırgan sonra polisler tarafından gözaltına alınıyor. Evet, bölge adliyede Ali Şeker var, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Ali Şeker, merhabalar.
Merhabalar efendim.
Geçmiş olsun hepimize. Ne oldu Ali Şeker, bir anlatabilir misiniz bize, dinleyenlere?
Şimdi şöyle, 1-2 saat sonra karar çıkacak dendi. O arada ben henüz ayrılmıştım ki arkadaşların yayınından izledim. Bir bacağından entry mağduri hafif sıyırıkla yaralanıyor.
Yağız Şenkal, evet.
Silah yerde vaziyette, Efkan Balaç'ın yayınında da gözüküyor. Yerde vaziyette ve saldırgan tutuklanmış durumda. Daha öncesinde hedef gösterme tarzında bir tehdit yaratmışlardı. Efendim işte bunları katletmek lazım tarzında Twitter'da paylaşımlar vardı. Maalesef hedef gösterme var ve bir yaralanma ya da hayat kaybı olmadığı için sevinçliyiz.
Yani gerçekten gerçekten büyük bir tehlike atlatıldığını söyleyebiliriz. Çünkü yani evet, ben görüntülerde görüyorum. Dilek Dündar yakasından tutarak polislere doğru götürüyor. O polislerin Can Dündar'ın davasının görüldüğü, duruşmaların olduğu gün aldığı önlemleri biliyoruz Çağlayan Adliyesi'nde. Ben de oralarda olduğum için gözlerimle gördüm. İnanılmaz
evet,
bir önlem
yani
alınıyor
ama bir...
o önlem gösteri yapılacak diye alınıyor. Herhangi biri saldırıya uğradığında biz ortada polis görmemişiz anlayabildiğim kadarıyla, Dilek Dündar yakasından tutarak götürdüğüne
yani
göre.
Yani halkı korumak için değil, devleti korumak için alınıyor bütün önlemler. Maalesef işte Ankara katliamında da bunu gördük. Burada da hemen oraya yanı başına kadar silahla girebilen birisi, dünya kadar televizyon muhabiri, gazeteci orada ve maalesef oraya kadar girebilmiş durumda. Muhtemelen hedef de dediğim gibi Can Dündar ve Erdem Gül'dü belki. Ve bunlar geçen duruşmalardan sonra açık açık işte katli vaciptir tarzında paylaşımlarını bunlar yapabiliyorlar. Yani
evet,
maalesef
göz göre göre gelen bir tehlikeden bahsediyoruz aslında baktığınızda.
Kesinlikle, yani ülke maalesef ileri demokrasi dediler ama ileri bir faşizme doğru evriliyor. Yani, en yakınlarındakinin bile fikirlerine tahammül edemeyen bir yapı diğer muhalif yapıların fikirlerine hiç tahammülleri yok. Maalesef kötü bir sürece doğru ilerliyor.
Peki, geçmiş olsun diyoruz. Hem size, görüşmek hem bize, hem Türkiye'ye. Yani Türkiye'de karanlık dönemler zaten bu tip cinayetlerle başlıyor maalesef. Kim tetikçinin kim olduğu çok önemli değil ama Efkan Bolaç şu anda telefon attığımız. Efkan Bolaç, geçmiş olsun.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Ne oldu bir
şey değildik, canım oldu, gazetecilerin olduğu bölgede oldu olay.
Evet.
Biz ara vermişti 14 ağır ceza karar için. Karar için ara verdiğinde biz de dışarı çıktık bir çay içmek için.
Evet.
Dışarı çıktığımızda orada alana yönelik merdivenler vardı. Merdivenden oraya geldiğimizde iki el silah sesi duyduk ve boşaltılmış bir alan var adliyenin karşısında. Boşaltılmış alanda elinde silahla gazetecilere doğru koşan bir adam vardı. Bunun üzerine, silah sesleri üzerine oradan bir koşuşturma oldu. Bu arada silah sesi olan adam, silah kullanan adama yönelik olarak oradakiler müdahale ettiler, polisler, ve adamı yere yatırdılar. Silah hala burada duruyor zaten. Silah şu anda da
ben
olay
direkt yerinde
duruyor.
Ben Dilek Dündar'ı gördüm. Yakasından tutmuş götürüyordu polislere doğru adamı.
Evet.
Yani nasıl bir şey bu ya?
Yani adam daha sonra silahı yere bırakarak teslim oldu zaten. Olmuş zaten. Onu tam olarak görmedik.
Evet.
Yalnızca ben orada silah ateş ettikten sonra gazetecilere doğru yürüyen, koşan bir adam gördüm. Daha sonra da yerde yatırılmış bir adam var.
NTV muhabiri de hafif yaralanmış. Evet, ayağından bir sıyrık var anladığım
NTV
kadarıyla.
NTV muhabiri
Şenkal Yağız.
Yağız Şenkal.
Yağız Şenkal, evet.
Evet, Yağız Şenkal da yaralıydı. Onun da ayağına kravatını bağladığını gördüm. Ama yürüyor, bir problem yok. Sadece zannedersem diz altında, baldırda bir şey var gibi, yaralanma var gibi. Hala burada ambulans geldi. Şimdi ona müdahale ediliyor. Ama ciddi bir yaralanmasının olduğunu görmedim ben.
Ayaklarına doğru ateş ettiğini söyledi Yağız Şenkal.
Evet.
Bir de bağırdığını söyledi. Ne söylediğine ilişkin bu saldırıyı niye...
Duymadım. Orada bir kalabalık oldu. Duymadım. Sadece silah, iki el silah sesi duyduk.
Evet.
İki el silah sesinden sonra gazetecilere yönelik yürüyen, koşan bir adam vardı. Ondan sonra da kendisi yerdeydi. Bunu gördüm sadece. Daha sonra da yaralı gazeteci arkadaşı gördüm. Sonra da Can Dündar'ı korumuşlar zannedersin. Can Dündar'ın araya alındığı bir durum vardı. Sonra da Can tekrar abiye girdi.
Pekala. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz Efkan Bulaç. Can Dündar da saldırıdan sonra hemen bir açıklama yapmıştı. Az önce vermeye çalıştık ama onu banttan size hemen bir aktaralım.
İyiyim, bende bir şey yok. Yani mahkeme kararı için ara vermişti. O kararı beklerken çıktığımızda böyle bir saldırı gerçekleşti. Yani kimdir nedir bilmiyorum. Sadece bana yönelik silahını yönelttiğini gördüm sadece.
Evet, ilk anda Can Dündar'ın ilk değerlendirmesi böyleydi. Adliye binasına hemen korumak için alındığını biliyoruz. Zaten bizde öyle olur. Saldırı gerçekleştirdikten sonra korumalar anca devreye girebilir. Koruma önlemleri. Bu çerçevede baktığınızda tekrar hatırlatalım. Çağlayan Adliyesi'nde Can Dündar ve Erdem Gül için karar duruşması vardı. O karar duruşmasında bütün savunmalar yapıldı, mütalalar okundu ve karar için beklerken Can Dündar'a yönelik bir silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı eylemci, saldırgan Can Dündar'ın ayağına doğru hedef alarak iki el ateş edebilmiş anlayabildiğimiz kadarıyla. Sonrasında da silahı yere bırakmış. Polislerin hemen devreye girdiğini görüyoruz. Dilek Dündar'ın da saldırganı tutan bir polisin yanında yakasından tutarak polislere doğru götürdüğüne ilişkin görüntüler var. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz görüntüleri izleyin. Gerçekten çok enteresan. Adli önünde çok büyük bir tehlikenin çok ucuz atlatıldığını görmeniz açısından önemli. Eğer saldırgan ateş etmeye devam etse, silahını yere bırakmasa, başka şeyleri başkalarına hedef alsa, şu anda Türkiye çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdi. Çok büyük geçmiş olsun herkese. Döneceğiz adli önüne. Dedim ya, aslında Türkiye'nin şu anda konuşması gereken, konuştuğu şey başbakanın koltuğunu boşaltması, Cumhurbaşkanı'nın bu olayda müdahil olması. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ilk açıklama, o açıklamada başkanlık sisteminin altını özenle çizmesi ve sonrasında da Avrupa ile ilgili söylediği sözler, Davutoğlu'nun başlattığı bir süreç vardı, vize muafiyetini de getiren o süreçle ilgili söylediği sözler, Avrupa kendi yoluna gider biz de kendi yolumuza biçiminde çektiği rest, aynı zamanda başkanlık sisteminin Türkiye'nin geleneksel bir sistemi olduğuna yönelik iddiası, önümüzdeki süreçte biz hep bir başkanlık sistemini konuşacağız, öyle görünüyor. Şimdi biraz sonra bir Ankara'ya gidelim istiyoruz. Çünkü siyasetin tamamı bu meseleye kilitlenmiş durumda. Davutoğlu veda konuşmasını yaparken salonda iki başbakan yardımcısı vardı. Onun dışında bakanlar yoktu. Milletvekilleri yoktu. Ve o onların orada olmaması da aslında bundan sonra gözlerin daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunun göstergesiydi. Şimdi Nuray Babacan telefon attığımızda Ankara'da birkaç gündür ve aslında yıllardır bu işi yapıyor ama birkaç gündür biz Ankara'da kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu ondan, onun yazdığı yazılardan ve haberlerden öğreniyoruz. Nuray, merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz.
Teşekkürler. Biraz geciktik, bu meseleyi konuşuruz, bu meselenin üzerine epeyce tartışırız diye ama Çağlayan Adliyesi önünde Can Dündar'a yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Onun için ona ilişkin detayları biz dinleyenlere aktardık ama bu mesele de tabii önemli. Ankara'da ne olduğu, ne bittiği, nasıl olduğuna ilişkin. Şimdi artık Davutoğlu hiç konuşulmuyor gibi görünüyor ve bundan sonrasına hesap ediyor. Yani unutulmuş, geride kalmış bir mesele ve sanki de çok normalmiş gibi bir hava da var genelde Türkiye'de. Önümüzdeki süreçte hem genel başkan adayları konuşuluyor. Hem ikili yapı olur mu? Başbakan ayrı, genel başkan ayrı mı? Bu konuşuluyor. Cumhurbaşkanının sözlerinden anlıyoruz ki kurulacak hükümetin de parti yönetiminin de önceliği başkanlık sistemi olacak ve bununla ilgili çalışmalara ağırlık verilecek. Senin bir gözlemlerini almak isteriz. Çok da heyecanlı insan vardır elbette. Yeni bakan olacak, yeni yönetici olacak, başbakan olacak isimler arasında.
Evet, siyasetteki bu gelişme tabii Ankara'nın gündeminin neredeyse tamamını kapladı. Ama bu konuya girmeden önce bu yaşanan saldırıyla ilgili üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Özellikle de güvenlik zafiyetine dikkat çekmek istiyorum. Yani bu tartışılması gereken bir nokta bence. Ama Ankara'nın siyaset gündemine dönersek, senin de söylediğin gibi çok sürprizli gelişmeler yaşanıyor. Bu MKYK'da, geçtiğimiz hafta MKYK'da il ve ilçe atama yetkilerinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan alınmasıyla başlayan süreç sonuçta 22 Mayıs'ta yaşanacak kongrede noktalanacak. Ancak şunu belirtmek isterim ki aslında o gün o MKYK'da yaşananlar bu kongre için bir işaret işiydi. Yani kamuoyu biraz tersten okuyor. MKYK'da bunlar yaşandığı için bir noktaya gelindi şeklinde okuyor. Hayır, ben bunun bu mevcut planın ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Zaten kongreyi öngörenler MKYK'da bunu yaparak süreci başlattılar. Bu
zaten
planın ilk adımıydı.
Davutoğlu'nun açıklamasındaki o zaruret tanımlaması da bunun göstergesi sayılabilir,
evet,
herhalde.
Evet, aynen. O da gördü ki bu konuda zaten verilmiş bir karar var. Kendisinin değiştirilmesiyle ilgili. Ona ilişkin ilk atışta MKYK'da yetkilerin alınarak yapıldı. Tabii doğal olarak onun hemen ardından MKYK toplantısının hemen ardından biz arkasında neler gelecek diye beklemeye başladık ve biraz da öngördüğümüz gibi çıktı. MKYK alındı. Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın da bu yapının içerisinde ve onların destekçisi olduğunu gördüğü andan itibaren yapacak bir şey olmadığını da takdir etti. Zaten tam tersi bir tavır sergileseydi de AK Parti içerisinde
sonuç değişir miydi?
Yarışmak, sonuç almak gibi bir şansı olmadığını kendisi de biliyor. Çünkü kamuoyu da biliyor ki AK Parti Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulmuş kadrolardan oluşuyor.
Tam da burada bir virgül koyarsan eğer 12 Eylül'deki çatışmanın da nedeni anlaşılmış oluyor. Yani 12 Eylül'de parti yönetimi seçilirken, MKYK listeleri konuşulurken, tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Davutoğlu'nun ters düştüğü, hatta Binali Yıldırım'ın başbakanlık için veya genel başkanlık için aday, alternatif aday çıkartılacağı konuşulmuştu. O zaman Erdoğan ve ekibi, çevresi kendi listelerinin kabul edilmesi için ısrarcılardı. Belki de bugün bu yaşananlar sırasında sıkıntı görmemek için, yaşamamak için, her an bu kararı alabilmek için diye o gün yapılanlar.
Tabii yani o zaman seninle uyum sorunumuz yaşanıyor. Bu sorunu halletmezsek uzun süre götüremeyiz mesajı verilmişti.
Evet.
Bugün de evet haklıymışım. Gerçekten uyum sorunu yaşıyoruz. Bir daha götüremeyeceğimize karar verdim ve operasyonu yapıyorum dendi. Yani aslında senin dediğin gibi belki de uzun bir perspektifte bakarsanız süreci daha oradan bile başlatabiliriz. Ama bugün gelinen noktada Davutoğlu bence doğru bir şey yaptı. Çünkü hani yarışmak, aday olarak çıkmak ya da mücadeleye devam etmek gibi bir durumda rencide olabilirdi. Akıllıca bir tavır sergileyerek partisini kongreye götüren kişi olduğunu açıkladı. Kendisine dayatılan bu zorlama sonucu. Şimdi bundan sonrasına bakmak lazım. Evet, dediğin gibi Davutoğlu sayfası kapanıyor. Kendi ekibiyle, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte bir süre sonra biz onları ya az konuşur ya da hiç konuşmaz olacağız. Çünkü biliyorsunuz ki geçmişte aynı muameleyi, evet, Abdullah Gül görmüştü. Abdullah Gül de bir süredir sahnede yok. Davutoğlu tabii milletvekili olarak siyasi yaşamına devam edecek ama biz onu aktif olarak bir yerlerde göreceğimizi düşünmüyorum ben. Her ne zaman olacaksa seçime kadar bir partinin nefesinde çalışacaktır. Hatta yarım zamanlı bir siyasetçi olarak zamanın büyük bölümünü İstanbul'da geçireceğini de düşünüyorum ben. Ondan sonraki gelişmelere bakarsak eğer, evet, bir genel başkanlık seçimi olacak ama yarış olmayacak. Tayyip Erdoğan işaretli kişi, ki bu büyük olsa Binali Yıldırım olacağını düşünüyorum. Onun 22 Mayıs'ta genel başkan olduğunu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla partinin bütün yetkili kurulları da bu kongrede yenilenecek. Yani Binali Yıldırım ya da kimse genel başkan ona gel kadroları beraber yapalım diyecek. Ama bu sefer gel kadroları beraber yapalım denirken emin olun çok büyük inisiyatif olmayacak genel başkanın. Gene son kertede karar verici Tayyip Erdoğan olacak. MKYK oluşacak, genel başkan yardımcısı.
Yeni MKYK olacak, yeni MKYK olacak değil mi? Yeni bir...
Tabii tabii.
Çünkü yani MKYK seçimi yapılmayacak diye bir kadar...
Yok, evet o bir yanlış anlamaydı. MKYK yenilecek, bütün kurulları yenilecek. Yani bu disiplin kurulunun da dahil olduğu bir kongrede seçilen bütün kurullar yenilenecek. Bununla kalmayacak, genel başkan yardımcıları, grup yönetimi ve daha önemlisi kabine değişecek.
Kabine değişecek.
Biz şimdi esas hani kamuoyunun yakından izlediği bakanlar kurulu gibi, partinin yönetimi gibi kadrolarda yeni isimler göreceğiz. Hatta Davutoğlu'nun geçtiğimiz dönemlerde veto edip bakan olmasını ya da parti yöneticisi olmasını istemediği bir takım isimler ki
sen bunu, saraya yakın. Sen bunu haberinde yazmışsın. Kim onlar Nuray?
Hemen basit bir şekilde işte Nurettin Canik, Nihat Zeybekçi'ye Mustafa Şentop'u gösterebilirim. Evet. En popüler üçlü olarak. Hı hı. Onun dışında da bazı milletvekillerinin yönetimde daha aktif olduğunu göreceğiz. Bazılarının geriye çekildiğini göreceğiz. Eski bakanlardan daha aktif değerlendirenler olacak.
Lütfü Elvan gibi isimlerin artık sahneden çekildiğini göreceğiz.
Onların da artık evet yani Davutoğlu'yla yakından çalışmış hiç kimseyi partinin hiçbir yerinde görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Böyle bir değişim bekliyoruz 22'sinde. Dolayısıyla AK Parti için yeni bir süreç olacak ama politikalar ve bakış açısında çok belirgin değişiklik olmayacak. Şu açıdan olmayacak. Tayyip Erdoğan belirleyici olacağı için senin de dediğin gibi biz gene anayasayı konuşacağız. Yine başkanlık sistemini konuşacağız.
Belki de eskiye göre çok daha fazla konuşacağız ama onu anlayabiliyoruz. Yani çünkü Erdoğan bu değişimden sonra yaptığı ilk açıklamada bir adım daha ileri attı. Özellikle başkanlık sistemiyle ilgili olarak. Eğer başkanlık sistemi olsa meclisteki o kavgalar olmayacak dedi. Gelenekseldir dedi.
Ama şöyle de bir şey atlanıyor bence. Şimdi Davutoğlu başkanlık sistemini yani istemiyor gibi bir başlık da haksızlık olur. Davutoğlu başkanlık sistemini canı yürekten savunsaydı bile bugünkü meclis hareketi zaten ona yol vermiyor. Çalışmaları önce hızlandırıldı, sonra yavaşlatıldı. Bütün bu süreçlerde Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da etkili oldu. Yani faturanın tamamını Davutoğlu'na kesmenin de haksızlık olacağını düşünüyorum. Zaten siyasi ortam ve siyasi aktivistik dinlerlerini bugünden yarına yapmaya imkan vermiyor. Yani AK Parti bunu yapmak istiyorsa her durumda muhalefetle uzlaşmayı denemek zorunda, her durumda referandumu zorlamak zorunda ve bu yapılardan çıkma ihtimali zor olduğu için de bir erken seçimi düşlemek zorunda. Yani başkanlık sistemi getirilebiliyordu da yeni anayasa yapılabiliyordu da Davutoğlu yapmadı gibi bir şey de çok büyük haksızlık olur. Siyasi aritmetik buna izin vermiyor.
Belki orada yeterince üstünde durmamak ve başka konuları öncelemekle ilgili bir eleştiri olabilir. Yani bir varlık yokluk meselesi olarak baktığı kesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemine.
Yani başkanlık sistemi bu tartışmanın en önemli ayağı olabilir ama emin olun bu 20 ay içerisinde çok fazla başlık vardı. Çoğu da kamuoyuna yansımadı bile. Yani atamalardan, bürokratların görev değişikliklerinden, öncelik verilmesi gereken yasalardan, yurt dışı seyahatlerden, dış politikada yapılacak değişikliklerden, hangi ülkelerle ilişkilerin öncelenileceğine kadar Tayyip Erdoğan'la Davutoğlu arasında zaten bir görüş ayrılığı vardı. Yani başkanlık sistemi bunun kamuoyu tarafından en bilineni ama emin olun tek neden değil.
Nuray çok teşekkür ediyoruz katıldığın ve verdiğin bilgiler için.
Rica ederim. Sağ ol. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
Evet saatler 17.58 yaklaşık 28 dakika oldu ve biz programa başlar başlamaz ajanslara bir son dakika gelişmesi düştü. Biz başkanlık sistemini, Erdoğan'ı, Davutoğlu'nu, hükümetteki bu değişimin hukuki altyapısını konuşalım derken Çağlayan Adliyesi'nden yeni haberler geldi ve Çağlayan Adliyesi'nde maalesef Can Dündar'a yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki el ateş edebildiğini görüyoruz saldırganın bu saldırı sırasında ve sonrasında da silahını yere bırakmış. Ateş ederken bir takım cümleler sarf ettiğine ilişkin bilgiler var. Duyan yok henüz ama buna ilişkin bilgileri de size aktaracağız. Can Dündar'ın sağlığı iyi. Yanında bulunan NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdığını biliyoruz kurşunun. O da gravatıyla bacağını sarmış. 30 yaşlarında bir genç, esmer bir gencin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini de görebiliyoruz. Kameralar kayıttaymış şu anda. Az önce de söyledim. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz bu saldırıyı net olarak görebilirsiniz. Dakika dakika, saniye saniye çekilmiş. Hatta Dilek Dündar saldırganın yakasından tutarak polise teslim edilmesi esnasında nezaret etmiş duruma. Polisler, orası da biraz komik tabii, polisler ellerine hemen silah çekiyorlar, uzak duruyorlar saldırgandan, yere yatırıyorlar, üstünde başka bir silah olup olmadığına bakıyorlar, kontrol ediyorlar, sonra da gözaltına alıyorlar. Ve sonrasında, gözaltına alındıktan sonra Can Dündar da bir güvenli noktaya götürülüyor ve gözaltına alınan saldırganın sorgusuna da başlanıyor adliyede. Birçok insan, gazeteciler adliye içinde güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerden çıkartılmadılar. Onlardan birisi de Elif Örnek'ti ve Elif Örnek de bize adli önünde olağanüstü durumun devam ettiğini söyledi. Efkan Bolaş da aynı şekilde. Efkan Bolaş da saldırıyı uzaktan gördüğünü, saldırganın ne söylediğini, ne yaptığına ilişkin bir bilgisi olmadığını da aktardı. Şimdi Ahmet İnsel var telefon attığımızda. Ahmet İnsel, sizinle biraz Türkiye'deki yönetim biçimi ve bazılarının darbe dediği meseleyi konuşalım istiyoruz ama öncelikle herhalde Çağlayan Adliyesi'nin önündeki bu olaya ilişkin bir değerlendirme yapmak uygun olacak. Aynı zamanda sizin yazdığınız da gazetede Can Dündar bir silahlı saldırıya maruz kaldı maalesef. Çok ucuz atlatılmış, evet. Çok büyük bir tehlike olduğunu görüyoruz görüntülerden. Ne dersiniz?
Can Dündar'ın hemen olay sonrasındaki açıklaması bence her şeyi izah ediyor. Yani şu anda bu saldırı yapan kişinin bir eşkali veriliyor. 1976 doğumlu, İstanbul doğumlu bir kişi olduğu belirtiliyor. İşte suratını görüyoruz, eşkali görüyoruz.
Evet, 30 yaşlı.
Ama saldırının, efendim, saldırının kim, saldırıyı yapan kişinin kim olduğundan daha çok bu saldırı yaptıranlar önemli. Ve bu saldırı yaptıranlar Can Dündar'ı aynı zamanda linç etmeye, adli yollarla linç etmeye çalışanlardır. Bunu zeminini hazırlayanlardır. Emrini vermeseler bile zeminini hazırlayanlardır. Ve bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir yöntem, evet, değil. Maalesef çok sık tekrarlanan bir yöntem. Artık bütün numaraları, bütün hileleri ortaya çıkmış. Fakat hala başvurulan bir yöntem. Lanetleriz herhalde hep birlikte.
Hep
böyle
birlikte,
bir hem böyle bir linç kampanyasına maruz kalması hem de bir öldürülme teşebbüsüne maruz kalması aslında Türkiye'de rejimin, demokratik rejimin bütün çivilerinin çıktığının bir başka göstergesi.
Bu tip böyle Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman karanlık dönemleri vardır, faili meçhul cinayetler vardır, bu tip saldırılar vardır ve Türkiye'de tansiyonun en yüksek olduğu bir dönemde, sözleriniz çok önemli tabii, bunun altyapısını hazırlayanlar, linç kampanyasını yürütenler ve sonrasında da hedef gösterenler aslında, belki de arkasında kimin olduğunu gördüğümüzde buna ilişkinde bir net bilgi sahibi olacağız ama hiç böyle arkasında somut olarak kim olduğu tam olarak tespit edilememiştir, değil mi? Yani öyle bir hep soru işareti kalmıştır. Tetikçi vardır önemli, ama kim olduğu pek belli değildir.
Maalesef, maalesef. Yani bu örneğin Hrant Dink cinayeti vakasında çok açık görüyoruz. Bakın, daha geçen hafta Hrant Dink cinayetinde cinayet mahallinde bir gün önce 6 jandarma istihbarat personelinin bir yüzbaşı olmak üzere cinayet mahallinde dolaştığını, cinayet sırasında bunların Hrant Dink'in vurulmasının vurulduğu yerin hemen civarında olduklarını ve 6 kişinin cinayeti işleyen o gün Samast'ı yakından izlediklerini, cinayet sonrasında da izlediklerini, telefonlarının sinyallerinden çıkartabildi savcılık. Üzerinden 2008-2007'den bugüne, üzerinden 9 sene, neredeyse 8 sene geçmiş durumda ve hala cinayetin arkasında emir verenlerin kim olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kadar kasıtlı biçimde saklanan, gizlenen, yıllardır valilikleri soruşturma emirleri vermediği vakalar karşımızda. Bu yegane vaka değil tabii. Hrant Dink vakası bir dizi 90'lardaki Uğur Mumcu ile başlayan, ta Ahmet
Taner Kışlalı,
Taner Kışlalı ile maalesef sonuçlanan bir dizi cinayetin arkasındaki tetikçiler belki yakalandı ama emir verenler
Hiçbir evet, Uğur Mumcu'nun katili kim sorusunun yanıtı yok mesela.
Evet, hala yok.
Yok.
Bu maalesef Türkiye'de faili meçhul cinayet dediğimiz olgu sadece Kürt sorunuyla doğuda yapılmış kapsamlı ve çok kapsamlı tabii sayısı binler bulan bir katliam olmanın yanında Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Hablemitoğlu cinayeti var evet. mı kimin arkasında olduğunu
yok,
bilmiyoruz. Hala
kimse bilmiyor. Bilmiyor evet. Bir iddia bile yok öyle. Yani Hablemitoğlu'nda çok enteresan dava açık.
Evet. Maalesef inanılmaz bir üzerine örtme, kasıtlı olmaması mümkün değil bu üzerine örtmenin. Evet. Kasıtlı olmaması mümkün değil çünkü en azından birkaç tanesi ortaya çıkardı. Ve kasıtlı olmasının arkasında da yatan neden büyük ihtimalle bu olayların her zaman o dönemin iktidarındaki bir güçle doğrudan iktidardaki insanlarla olduğunu iddia edecek bilgimiz yok elbette. Evet. Ama o iktidardaki güçle bir şekilde alakası olan, ilişkisi olan kesimler tarafından belli sinyaller, belli teşvikler, belli yol göstermeler alındıktan sonra harekete geçmesidir. Bakın çok yakında hala hakkında ceza soruşturması açılıp açılmadığından bile emin değilim. Bir kişi çeşitli suçlardan hüküm giymiş, sabıkalı bir kişi Türkiye'de bazı insanların kanlarıyla banyo yapmaktan, duş yapmaktan bahsetti.
Evet. Sedat Peker'den bahsediyoruz.
Evet.
Bununla ilgili bir dava açıldığını ben de gerçekten rastlamadım en azından. Bir suç duyuruları olduğunu biliyorum ama etkin bir soruşturma yapıldığına ilişkin bir bilgimiz yok. Peki bu tip olay...
Bundan daha açık...
Evet.
Bundan daha açık tehdit, bundan daha açık halkı, halka yönelik tehdit, açık tehdit herhalde yoktur. İşte daha ne olacak?
Evet.
Ama Cumhurbaşkanı'na diktatör dediği için... dava açılan insanlar maalesef bir kısmı yanılmıyorsam tutuklu yargılanıyor.
Evet, cezaevinde olan insanlar var. Her gün Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılan insanlar var. Can Dündar'ın yargılandığı davada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahil olduğunu belki biz dinleyenlere hatırlatmamız lazım. Bu tip durumlar genelde bir demokrasi eksikliğinin ortaya çıktığı veya ülkedeki demokrasi standartlarının biraz daha aşağıya indiği ya da başka bir takım uygulamaların hayata geçmesi için zemin hazırlanması açısından uygun zaman diliminde mi gerçekleşir? Yani buradan biraz Türkiye'nin bugününe bağlamak isterim de o nedenle söylüyorum. İşte Türkiye'de şu anda olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Başbakan koltuğunu bıraktı. Yerine bir seçim yapılacak. Birisi gelecek ama o seçimde etkili olacak isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirken tarafsız ve sorumsuz olduğunu da biliyordu ama partisiyle ilişiğini kesmediğini bugün itibariyle tekrar söyledi. Yani bir karar veren ve o kararı her yerde veren bir isim halinde. Bunu normal görenler var. Buna darbe diyenler var. Ve böyle bir süreçte Çağlayan'daki bu girişimi de belki bundan bunun dışında bırakmamak lazım. Ne dersiniz?
Tabii doğrudan Çağlayan'daki bu suikast girişiminin öbürküyle doğrudan bağlantısını kurmak biraz acelecilik olur. Çok fazla her şeyi birbirine bağlamak olur ama şu anda şunu biliyoruz. 2014 yılından beri Tayyip Erdoğan Türkiye'deki istikrarsızlığın bir numaralı sorumlusudur. Bir numaralı istikrarsızlık nedenidir. Kendi siyasal projesi ve aynı zamanda kendi ve çevresini koruma arzusu ve yaşadığı büyük endişe, kendisine yönelik hamleler yapılacağı endişesi Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı yegane değil ama bir numaralı istikrarsızlık unsuru haline getirmiştir. Bugün yaşanan başbakanlık krizi ve Tayyip Erdoğan'ın yarattığı bir kriz.
Evet.
En önemli etmeni Tayyip Erdoğan olan bir kriz. Başkanlık rejimini dayatmaya çalışması, fiili başkanlık rejimi uygulamaya çalışması, başlı başına anayasa, yürürlükteki anayasanın, beğenelim beğenmeyelim ama yürürlükteki anayasanın en önemli uygulayıcısı ve sorumlusu olması gereken kişi tarafından ihlal ediliyor.
Evet.
Bu zaten başlı başına bir kaos ortamıdır. Balık baştan kokar.
Bugün yaptığı bir açıklama var. Başkanlık sistemi Türkiye'ye yabancı diyenlere karşı gelenekseldir diye Eyüp'te katıldığı bir toplantıda. Ne dersiniz bu geleneksel
Sultanlık rejimi diye anlıyorsa eğer başkanlık rejimini, sultanlık rejimi diye anlıyorsa Cumhuriyet öncesi için gelenekseldir. Sultanlık rejimi, evet biliyoruz, 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu bir sultanlık rejimi yönetildi. Ama sultanlık rejimi bile en sonunda, yani özellikle 1876 Anayasası girişimiyle birlikte ve 1908 ikinci meşrutiyet döneminden itibaren bir monarşik parlamenter rejime geçmiş ve sultanın yetkileri büyük ölçüde, çok büyük ölçüde kırılmıştı, kaldırılmıştı. Geleneksel dediği şey eğer Abdülhamit öncesi ise, Kanuni Sultan Süleyman döneminin, Fatih Sultan Mehmet'in yönetimini, yani bütün gücün kendi elinde olduğu, yürütmenin, yargının ve yasamanın kendi elinde olduğu bir rejimi istiyorsa eğer ve bunun seçilmiş sultanlık yoluyla oluşmasını istiyorsa bu tarihin gerilerinde geleneksel bir rejimdir. Ama bu her geleneksel şey şu anda istediğimiz bir durum değildir. Örneğin Türkiye'de vezirlerin idam edilmesi, sultan tarafından idam ettirilmeleri siyaseten kalp de gelenekseldi. Onu mu savunacağız?
Bu da bir başka yönü herhalde. Bir de bugünkü bir açıklamasında yine meclisteki dokunulmazlıklarla ilgili kavgalara değinirken orada meclisi nereye koyduğuna ilişkin bir işaret midir diye soruyorum bunu. Komisyonlarda büyük kavgalar oldu. İşte başkanlık sistemi gelirse bunlar olmayacak biçiminde bir değerlendirme var ve bir diğeri de 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye gördü Türkiye'nin ne kadar başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu. Böyle bir değerlendirmesi de var. Kimine göre aslında demokrasinin bir zaferiydi 7 Haziran 1 Kasım arası ama o zafer taçlandırılamadı. Ama Cumhurbaşkanı'na göre başkanlığa Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteren bir süreçti. Der bir de tabii meclisteki o komisyon kavgası bunlar olmaz başkanlık sisteminde der.
Çünkü olmayacak, çünkü bir kişi emir verecek ve şak diye uygulanacak. Dolayısıyla bir tartışma, müzakere, karşı tarafların müzakeresi, bir denge, karşı güç, denge oluşturan bir karşı yetkili mercinin müzakeresi olmadan yapılacağına göre kavga dövüş en azından meclis ve yönetici siyasi alan içinde olmayacaktır. Tabii dolayısıyla o zaman bu görüşlere karşı olan tepkiler meclis ve siyasal alan dışına, meşru siyasal alan dışında taşma eğilimi gösterecektir. Onun da Türkiye toplumu açısından hayırlı olacağını hiç zannetmiyorum.
Ahmet İnsel, kaygılı mısınız?
Kaygılıyım.
Yani nereye doğru evrilir diye bir beklentiniz var bu tartışmalar?
Başkanlık rejimi Türkiye'de giderek daha fazla yetkinin, gücün bir tek kişinin elinde yoğunlaşmasına yol açacak. Biz Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi veya başka başkanlık rejimlerinde olduğu gibi federal bir başkanlık, örneğin eyalet valilerinin doğrudan halk tarafından seçildiği, meclisin başkandan tamamen bağımsız olduğu ve başkan hakkında devirme kararları alabildiği bir veya başkanın yetkilerini, başkanın kararlarını bağımsız biçimde oynayıp sınırlayabildiği, başkanın atamasını düşündüğü bir büyükelçiyi bile mecliste oylatmak ve bazen de başaramamak zorunda olduğu bir karşılıklı dengelerin olduğu bir başkanlık sistemini önerisi gelmedi karşımıza. Daha doğrusu ne geleceğini de bilmiyoruz üstelik.
Evet.
Ama şu anda Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık olarak tanımladığı rejim şu anda Başbakan Davutoğlu'yla bile uyumlu yürütemediği için kafasında ne olduğunu aşağı yukarı gördük. O da Başbakan'ın gelecek, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı'nın yasal olarak yetkisi olmamakla beraber fiilen atayacağı genel başkan başbakan olacak ve bu başbakan aslında Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü olarak çalışacak. Bunu istiyor Cumhurbaşkanı.
Belki
bir başbakan,
buyurun,
bir başbakan olarak bütün yetkilerine haiz, özelliği olan bir kişi olmak değil, uyum adı altında Cumhurbaşkanı'na uyumlu bir koordinatör görevini üstlenmiş bir kişi istiyor. Yani bir tür müsteşar istiyor. Özel kalem müdürü demeyelim. Bir hükümet müsteşarı istiyor. Cumhurbaşkanı nezdinde hükümet müsteşarı istiyor. Bunu zaten şu anda görüyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı yeni anayasada yetkilerinin daha fazla dengelendiği, kısıldığı bir öneri getireceğini zannetmiyorum.
Bunda ne var diyen geniş bir kitle de var. Sabahtan akşama kadar televizyonları izlediğinizde yani bu son derece normal sistem değiştiriyor.
Bunun Türkiye toplumunun sosyolojisi olduğunu iddia edenler var. Onlar Türkiye toplumunu aşağılamaya devam ediyorlar. Çünkü onların gözü Türkiye toplumu bir çobanın peşinde gitmek durumunda olan bir sürüdür. Bunu dedikleri anlayın temelinde. Böyle bir sosyolojisi varsa Türkiye toplumunun, gerçekten böyle bir sosyolojisi olduğunu iddia edenler Türkiye toplumu aşağılıyorlardır. O, Türkiye toplumunu bir koyun sürüsü olarak görüyorlardır. Başında bir çoban olacak ve o çoban bütün yetkilere sahip olarak sürüyü en iyi otlar götürmekle yükümlü olduğunu kabul edeceğiz demektir. Bu anlayış demokratik bir anlayış değildir. Türkiye toplumunu aşağılayan bir anlayıştır. Ve aynı zamanda sadece kendilerinin yönetmek istedikleri, kendilerinin çoban olmak istedikleri, kendilerinin hükümdar olmak istedikleri bir rejimin üzerine kılıf koymak demektir. Bir gerekçe bulmak demektir.
Çok teşekkür ediyoruz. Belki siz de duymak istersiniz. Bir son dakika gelişmesi var, onu da aktaracağım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kongre tartışması vardı. O kongrenin toplanacağına kararı Yargıtay verdi. Yani muhaliflerin isteği doğrultusunda bir karar verdi. 15 evet. Mayıs'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre süreci başlayacak. O da siyaseti etkileyecek önemli gelişmelerden birisi.
O da başka bir siyaseti etkileyecek önemli konulardan bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından itibaren o biraz evvel bahsettiğimiz demokrasinin işlerlik kazanamaması ve gerçek anlamda Türkiye'de bir parlamenter demokratik rejimin işlerlik kazanmamasındaki sorumluluğunu da belirtmemiz gerekir. Sadece AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan değildir bu durumun sorumlusu. Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin de bir o kadar sorumlu oldu. Bunu unutmamamız lazım.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Ahmet İnsel.
Peki, iyi günler.
Sağ olun. Galatasaray Üniversitesi İktisat Profesörü, Galatasaray Üniversitesi'nden Ahmet İnsel'le konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı aynı zamanda. Önce Can Dündar'la ilgili meseleyi değerlendirdik kendisiyle. Sonrasında da Davutoğlu-Erdoğan ilişkisi ve Davutoğlu'nun kaybettiği koltuk kaygılı olduğunu da söyledi Ahmet İnsel bu süreçte. Çünkü öyle bir yapı geliyor ki, sultanlıktan örnek veriliyor. Her şeyin kendisine bağlı olduğu bir yapı, bir müsteşar, bir hükümet müsteşarı aranıyor başbakan olarak. Bu yapı Türkiye'de tek adamlık rejimini ve otoriter rejimi güçlendirir diyor Ahmet İnsel. Bir küçük ara vereceğiz. Bu aradan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşmamız lazım. Çok önemli. Çünkü olağanüstü kurultayın toplanması demek, muhaliflerin önemli bir zaferi demek. Yargıtay'ın verdiği karar bunu doğruluyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak? MHP ile ilgili bağlantılarımız olacak. Ayrıca yine bu meseleyi, Ankara'daki bu hükümet değişimini, parti içindeki dalgalanmayı, kimilerinin hükümet darbesi dedikleri meseleyi konuşmaya da devam edeceğiz. Tabii Çağlayan Adliyesi'nden de canlı yayınlarımız olacak. Çok kısa bir ara. Verdem, geçmiş olsun.
Daha teşekkür ederim. Teşekkürler.
Alo.
Can Dündar.
Yavuz, selamlar.
Hoş geldin.
İyi yayınlar olsun.
Teşekkürler. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Bugün gördüm gerçekten yüzünün güldüğünü, keyfinin yerinde olduğunu, bizi de mutlu eden bir tabloydu. Gerçekten özel bir durum, güzel bir durum. Değil mi?
Aynen öyle ya. Evet.
Neyi özlemişsin en çok?
Vallahi duvara çarpmadan yürümek bir defa yani hele duvar yerine sevdiğim insanların karşında olması ve onları sarılabilmen.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle, hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle, yasaksız program. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Cezaevinden çıktığı gün Can Dündar'la konuşma fırsatı bulmuştuk ve duvara çarpmadan yürümeyi özlediğini söylemişti. Sonrasında yargılama devam etti. Çünkü önce tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Sonra da duruşmalar devam etti. İşte son duruşma bugündü Çağlayan Adliyesi'nde ve akşam saatlerinde karar için ara verildiğinde 30 yaşlarında Sivas doğumlu, 76 Sivas doğumlu Murat Şahin tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan elindeki silahı Can Dündar'a doğrulttu, ayaklarına doğru iki el ateş etti ve sonrasında da silahı bıraktı, polislere teslim oldu. Görüyoruz, uzun boylu bir Sivaslı bir genç, 30 yaşlarında demiştik zaten ve 1976 doğumlu. Enteresan bir şey. Bunu programın başından beri aktarıyordum size, ancak şahit olan kimse yoktu. Şenkal, Yağız Şenkal sadece bir şeyler söyledi ama anlamadım demişti. O da saldırı sırasında yaralanan NTV muhabiri. Ne dediği de şu anda ortaya çıktı. Vatan hainisin diyerek saldırmış Can Dündar'a. Tanıdık geldi mi bilmiyorum bu suçlama. Vatan hainisin diyerek ayaklarına doğru ateş etmiş. Şimdi Elif örnek attığımızda barodaki odaya, odadan çıkmalarına izin verilmiyordu. Şu anda durumu neymiş hem onu öğrenelim, hem de dava nasıl geliyor, duruşma nasıl gidiyor, Can Dündar ne yapıyor, oradaki hava ne? Elif bize anlatsın Elif.
Merhaba tekrar Yavuz Orhan. Biz şu an mahkemenin davanın görüldüğü duruşma salonunun bulunduğu koridordayız. Ancak şu an burada büyük bir sessizlik hakim diyebiliriz. Anladığımız kadarıyla güvenlik güçleriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor duruşmanın tekrar başlayabilmesi için. Aynı zamanda saldırı nedeniyle birçok kişi şu an gelişmeleri takip ediyor. Adliye önüne olay yeri inceleme ekipleri geldi. Boş kovanları topladılar ve gerekli incelemeleri yaptılar. Saldırının ardından çok sayıda polis zaten adliye önündeydi ama saldırının ardından olayın gerçekleştiği yerin etrafına eklen duvar ördüler diyebiliriz. Can Dündar saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada kişinin kimliğini bilmediğini, ancak hedef gösterenleri bildiğini söylemişti. Buna yönelik adliye koridorunda bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişi bunun bedelini ödeyecekler diyenler bir tepkiyi çekti bu arada. Ancak çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Saldırı ilk gerçekleştiğinde dediğim gibi biz baro odasındaydık, duruşmaya ara verildiği için tekrar başlamasını...
Vatan hainisin diye bağırmış herhalde saldırı sırasında, böyle bir şey...
Evet, öyle iddia ediliyor, ancak çevrede bulunan kişiler tam olarak ne dediğinin anlaşılmadığını belirttiler. Bu da bir iddia, vatan haini diye bağırdığı da söyleniyor aynı zamanda. İlginç bir şey, adliye içerisindeki herkes bir canlı bombanın yakalandığını düşündü, bir intihar bombacısının. Bu adliye içerisinde ayrıca bir panik havası yarattı, ancak daha sonra Can Dündar'a bir saldırı girişimi olduğu süre içerisinde anlaşıldı. Bu da Türkiye'nin herhalde yani halini, toplumsal atmosferi yansıtması,
psikolojisini anlatması açısından
evet,
çok önemli.
Evet, önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü ilk akla gelen şey basit demeyeyim elbette ama daha büyük çaplı bir saldırı.
Şimdi sen adliyede mahkemenin bulunduğu koridordasın. Can Dündar, Erdem Gül, yani avukatları ve diğer izleyenler neredeler? Onlar da mı oradalar, orada bekliyorlar?
Şu an kendileri burada değil, adliye koridorunda değiller. Büyük olasılıkla Can Dündar, Erdem Gül ve avukatları mahkeme heyetiyle aynı zamanda güvenlik güçlerinde yer aldığı şekilde görüşme yapıyorlar. Nasıl devam edeceği üzerine. Çünkü dediğim gibi burada bir şu an durum sakinleşmiş gibi gözükse de tedirginlik havası da hakim. Yeni bir şey yaşanabilir mi, gerilim olabilir mi diye. Biz de duruşma başlamadan önce Can Dündar'la görüşebilmeyi ümit ediyoruz.
Pekala Elif, sen oradasın. Haber aldıkça seninle bağlantılarımız devam edecek. Elif Örnek'le konuştuk efendim. Muhabirim şu anda Çağlayan Adliyesi'nde ve Çağlayan Adliyesi'ndeki gelişmeleri takip ediyor Can Dündar. Onlar mahkemenin bulunduğu salonun koridorundalar. Can Dündar ve milletvekilleri, avukatlar, onlarsa başka noktadalar. Onlara ilişkin bir görüşme trafiğinin sürdüğünü de söyledi Elif Örnek. Bundan sonra mahkeme nasıl devam edecek, karar duruşması nasıl devam edecek, bunlara ilişkin değerlendirme yapıldığını anlıyoruz Çağlayan Adliyesi'nde. Bir kere can güvenliğiyle ilgili bir sorun var, o anlaşılıyor. Eğer bu saldırıdan ayağına yönelik bir saldırı girişimi olsa bile, sonuçta elinde silahla Can Dündar'a yönelik bir saldırıdan bahsediyoruz. O saldırı sonrasında şimdi karar duruşması yapılacak ve güvenlik endişesi var. İlk duyulduğunda bir canlı bomba olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandığını da söyledi Elif Örnek. Bu da Türkiye'nin psikolojisini anlatması açısından önemli. Saldırgan kim diye sorarsanız, Dilek Örnek'e göre, Dilek Dündar'a göre, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a göre, Can Dündar'a vatan hainisin sen diye bağıran 1976 doğumlu, Sivas doğumlu, 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin veya Sivas nüfusuna kayıtlı diyelim. Doğum yerini söylemek pek mümkün değil. Başlarken de söylemiştik, görüntülerden de anlaşılıyor. 30 yaşlarında bir genç, adliyenin hemen önünde avluda NTV muhabiri Yağız Şenkal'la yürürken Can Dündar'a iki el ateş edebiliyor. Sonrasında etraftakiler devreye giriyorlar. Bir Cumhuriyet Halk Partili saldırganı kucaklıyor ve polislere doğru götürüyor. O arada Dilek Dündar da saldırganın yakasından tutuyor. Onları görüntülerde görebiliyoruz. Bir de bunu izle .com'a giderseniz o enteresan görüntüleri de izleyebilirsiniz. Efendim yine biraz siyasete dönelim. Siyaset konuşmayı sürdüreceğiz. Hem bu meselenin Ankara'daki siyasi karmaşanın yarattığı ekonomik tedirginliği konuşacağız. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nde gelen bu son dakika gelişmesini gazetelere düştü şu anda. Yargıtay kararını verdi diye gazetelerin internet sitelerinde. Yargıtay MHP için kongre kararını onadı. 15 Mayıs'ta yapılacak tüzük kurultayı ile seçim süreci başlayacak. İnternette gazetelere düşen, gazetelerin internet sitelerine düşen haber bu şekilde. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi MHP'deki olağanüstü kongre tartışmalarına son noktayı koydu diyor haberler. Yargıtay MHP'nin kurultaya gitmesi yönünde karar verdi. Yargıtay kararını ilk olarak avukat Fidel Okan Twitter hesabından açıkladı. Fidel Okan'ın açıkladığı bir karar olarak görüyoruz bunu. Şimdi telefon attığımızda Mehmet Şandır var. MHP yöneticisi Mehmet Şandır'la konuşacağız bu gelişmeyi. Hoş geldiniz Mehmet Şandır.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Bu da şimdi İstanbul'da Can Dündar'a yönelik bir silahlı saldırı girişimi var. Tam bununla ilgili konuşuyoruz. Ankara'da zaten siyaset toz duman. Bir anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yargıtay'a kadar uzanan bu mahkemelik durumunda Yargıtay'ın karar verdiği haberi düştü ajanslara. Daha doğrusu Fidel Okan, avukat Fidel Okan'ın Twitter hesabından duyurduğu bir gelişme. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
Ben öncelikle Sayın Dündar'a ve Gül'e yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Yani Türkiye bir hukuk devletidir. Suç varsa yargıda ortaya çıkmalı. Suçlu varsa yargı cezalandırmalı. Böyle birileri kalkıp da insanların canına kastedecek eylemlere girmesini şiddetle kınıyorum. Öncelikle bunu ifade edeyim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kongresiyle ilgili Yargıtay'ın kararı bekleniyor ama yani şu ana kadar benim bildiğim herhangi bir yazım işlemi olmadı. Yani Yargıtay'ın bir karara ulaştığı ve ulaştığı kararı yazarak işte ilgililere tebliğ etme aşamasına gelmediği yönüyle biliyorum. Sizin söylediğiniz gibi medyada çıkan haberlerin aslı nedir diye ilgili arkadaşlara sordum. Yani Yargıtay nezdinde davayı takip eden arkadaşlara sordum. Henüz daha böyle bir şey yok. Haberin aslında doğru değil dediler.
Haber bunun doğru değil dediler.
Bilgim, dediler evet. Bunun dışında bir bilgim yok. Ben Ankara dışındayım zaten.
Evet.
Ama sizin kanalınıza katılma davetini aldıktan sonra doğrudan bu konuları takip eden avukat arkadaşlara sordum. Onlar da henüz daha tetkik hakimi kararını yazmadı. Henüz daha bir karara varılmadı.
Yani süreç epeyce bir başta görünüyor değil mi? O zaman tetkik hakimi kararını yazmadıysa önce bir tetkik hakimi kararını yazacak. Sonra o daire onu görüşecek. Sonra bir karara varacak.
Tabii. Daha konu tetkik hakiminden çıkmadığı yönünde bilgiler geliyor bana.
Peki.
Kaldı ki tetkik hakiminin kanaatı da nedir onu da bilmiyoruz. Veya tetkik hakiminin kanaatının genel kurulda, daire genel kurulunda, daire yönetiminde nasıl kararlaştırılacak o da belli değil. Henüz daha asparagas bir haber olduğu yönünde kanaatim var benim doğrusu.
Peki hala çok teşekkür ediyoruz Mehmet Şandır katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sağ olun. Çok küçük bir ara veriyoruz bir nefes alıyorum ondan sonra devam ediyoruz.
Savaşın ortasında barışı düşünmek çok zor. Silahlar patlarken müzakereye dönüleceğini hayal etmek çok zor. Tüm diyaloglar savaşın en sıkıştığı noktada başlar.
Alışılmışın dışında.
Bugün MHP Genel Başkanı halka 3 gün süre verin çıksınlar ondan sonra da yerle bir edilsin diyor mesela Nusaybin.
Çağrıyı Nusaybin de yapsın kendisi halkla buluşsun ve kucaklaşsın.
Olayların gerçek tanıkla konuşulduğu program.
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz? Hoş olur mu?
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünemiyoruz. Leman evet olmalı ama bu şekilde de olmamalı.
Gündemi ıskalamamak için...
Peki 137 milyon doları nereden çıkartıyorsunuz?
Bu 137 milyar dolar, bu 8,5 milyarın içerisinde işte 17-25'te de geçen mesela 3 tane bakana dağıtılan para. Bunu zaten kendi ifadelerinde söylüyor.
Kendi ifadelerinde söylüyor.
Evet.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Efendim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çağlayan Adliyesi'ndeki bu silahlı saldırı girişimini size aktarmıştık. Oradaki gelişmeleri dakika dakika ne varsa sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Şu anda emniyetle ilgili Can Dündar'ın avukatları, belki de hakim, savcı hep beraber bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını biliyoruz. Aynı zamanda tabii çok enteresan bir durum. Karar da bekleniyor. Yani bu saldırı karar verilmek için ara verdiğinde mahkeme, karar için ara verdiğinde bu saldırı gerçekleşti ve şimdi o karar da verilecek. Bu saldırı çerçevesinde baktığınızda enteresan da bir durum. Bakalım nasıl bir karar çıkacak Çağlayan Adliyesi'nden, ama bizatihi zaten saldırının kendisi çok önemli bir sorun ve Türkiye açısından da karanlık bir noktadır. Vatan haini diye bağırdığına ilişkin bir iddia var. Dilek Dündar tarafından açıklanmış bu. Eğer böyle bir sözde varsa tabii bizi bu tartışmalara götürecek. Can Dündar'la Erdem Gül Cumhuriyet Gazetesi'nde MİT tırlarıyla ilgili haberi yayınladıktan sonra yapılan yetkililerin yaptığı açıklamalara, o açıklamalarda da vatan hainliği bol miktarda kullanılmıştı. Bu suçlama bol miktarda kullanılmıştı. Bununla ilgili de eminim biz önümüzdeki günlerde çokça tartışacağız bu konuyu. Şimdi Davutoğlu Erdoğan meselesi, bunun bir yansıması da Avrupa'ya. Avrupa'ya nasıl yansıyacak onu da gördük. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp'te konuşurken Avrupa'ya yönelik gerçekten çok sert ifadeler kullandı. O ifadelere bir bakalım, ondan sonra onunla ilgili değerlendirme yapacağız.
Şu anda Avrupa Birliği vize için terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz diyor. Siz önce Avrupa Parlamentosu'nun yanında çadır kuran teröristlere müsaade ederken bu zihniyetinizi niye değiştirmiyorsunuz? Teröristlere çadır kurdurtacaksın ve onlara orada imkan sağlayacaksın ve bunu demokrasi adına yaptığını söyleyeceksin. Bize de vize kaldıracağım. Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Hadi bakalım. Biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan onlarla da anlaş.
Aslında bu vize muafiyetiyle ilgili mesele doğrudan Başbakan Davutoğlu, koltuğu bırakan başbakan diyebiliriz artık. Çünkü 22'sinden sonra başka bir isim oturacak o koltuğa. Başbakan Davutoğlu'nun projesiydi. Avrupa Birliği'nde gitti Merkel'le, o dönem başkanı olan Hollanda'nın başbakanıyla oturdu, konuştu, yeni bir formül üretti. Ve o formül çerçevesinde Türkiye Avrupa'ya giden mültecileri kabul edecek. Daha doğrusu Türkiye'den Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a kaçak yolla gidenleri geri alacak. Geri alınan her mülteci için Avrupa'ya mülteci gönderilecek. Bu çerçevede ciddi bir maddi katkı sağlayacak Avrupa ve Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi de kaldıracaktı. Gelinen noktada komisyon vizenin kaldırılmasını tavsiye etti ama 5 madde eksik dedi. Ankara'dan yapılan, Davutoğlu hala o zaman görevliydi, değerlendirmelerde bu 5 madde bize göre tamam ama gidip konuşuruz, bir formül buluruz denmişti Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı. Ama bugün görüyoruz ki Avrupa ile ilişkilerde öyle çok kolay eskiden olduğu gibi sıcak olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz yolumuza, onlar yoluna, hadi bakalım kimle işbirliği yapıyorlarsa yapsınlar diye konuştu. Şimdi Brüksel'e gidelim çünkü bu işin merkezi orası. Selçuk Gültaşlı da telefon attığımızda. Gazeteci Selçuk Gültaşlı, merhabalar, hoş geldin Selçuk.
Merhaba, hoş geldin, hoş bulduk, kolay gelsin.
Teşekkürler. Şimdi yapılan açıklamalara baktığımız zaman önümüzdeki sürecin Davutoğlu başbakanken yürütülen süreçten biraz daha farklı olduğunu, üslubun da farklılaşacağını görüyoruz. Öncelikle Davutoğlu'nun görevden ayrılmasının orada bir etkisi, yansıması, tartışması oldu mu? Ona ilişkin bilgi alayım, sonra da Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına ilişkin belki söyleyeceklerim vardır.
Şöyle, resmi olarak bir açıklama sadece Mogherini geldi. Yani Dışişleri Bakanı dediğimiz, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Yüksek Temsilci Mogherini dün kısa bir açıklama yaptı. O açıklamada bir şey söylemiyor. Biz buna bakacağız, edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Bizim işte vize anlaşmamıza bir zararı olur mu, halel getirir mi? Onunla bütün Türk yetkilileriyle görüşeceğiz gibi çok da suya sobra dokunmayan bir resmi açıklama yaptı. Bugün ben komisyona yazılı bir soru sordum, henüz cevap gelmiş değil. Ama tabii off the record, yani yazı olmak şartıyla bir takım Avrupa parlamenterleriyle benim görüşmelerim oldu. Onların mesela bir tanesinin tepkisi çok enteresan. O da soruda ne oldu şimdi, Davutoğlu da mı tasfiye edildi? İşte Davutoğlu ve arkadaşları da mı Erdoğan'ın düşmanı olacaklar, devlet düşmanı olacaklar, işte paralel mi ilan edilecekler gibi sorular geliyor. Resmi bir açıklama yok ama gayri resmi olarak insanlarla konuştuğumuzda Avrupa Birliği'nde, Brüksel'de iki tane temel endişe var. Bir tanesi tabii ki onlar için çok önemli olan bu vize anlaşması, az önce atıp yaptığımız vize anlaşması. İkincisi de tabii namuslu Avrupalılar için, demokrasiye inanmış Avrupalılar için Davutoğlu her ne kadar çok başarısız olsa da, her ne kadar Erdoğan'ın gölgesinden kurtulamasa da Erdoğan'la mukayese edildiğinde az biraz daha demokrat görünüyordu. Bu Davutoğlu'nu bile kaldıramayan, taşıyamayan Erdoğan'ın bundan sonra nasıl bir başbakanla devam edeceği, seçilen 22 Mayıs'ta seçilecek başbakanın demokratik kültürünün ne kadar derin olacağı, Avrupa Birliği'ne ne kadar saygı göstereceği, önem atfedeceği, bunlar da ikinci endişe kaynakları.
Endişe kaynakları. Peki şimdi bugün ilk açıklamasını Cumhurbaşkanı yaptı. O açıklamasında neymiş? Terörle mücadele yasamızı değiştirecekmişiz. Neymiş? İşte şunu yapacak. Yapmıyoruz. Eğer bunlarda ısrar ederseniz hadi siz yolunuza, biz yolumuza deriz. Kiminle işbirliği yaparsan yap dedi. Yani o vize anlaşmasının üzerinde hassasiyetle durduğu belli. Merkel'in de bir açıklaması var. Biz Davutoğlu'yla değil, Türkiye Cumhuriyeti'yle yaptık o anlaşmayı diye. Burada bir sıkıntı olabileceğine ilişkin işaret olarak kabul edilebilir mi? Türkiye bu 5 maddeyi, komisyonun belirlediği 5 maddeyi ile ilgili adım atmazsa vize muafiyet devreye girmez ve anlaşma kadük mü kalır sence?
Şimdi burada iki şey söylemek lazım. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Avrupa kamuoyunda çok hızlı yankılandı. BBC son dakika verdi mesela bunu ve haberlerinde sürekli döndürüyor. Le Monde'da büyük haber, Independent'da haber, Alman haber ajanslarında, gazetelerinde Cumhurbaşkanı'nın söylediği haber. Ama ve lakin ben yine az önce birkaç saat önce yine komisyona resmi bir soru sordum, ne diyorsunuz diye, hala bir cevap gelmedi. Yine gayri resmi komisyonda Türkiye masası ile ilgili çok üst düzey biriyle kısa bir temasımız oldu. Onun da söylediği, evet duydum ettim ama şu an şu aşamada herhangi bir şey söyleyemiyorum, yorum yapmıyorum dedi. Şimdi benim buradan çıkardığım sonuç şu: Avrupa Birliği hala temkinli ve Erdoğan'ın ne demek istediğini anlamaya çalışıyor. Bu soru önemli. Buradan nasıl okuyabiliriz? Şunu okuyabiliriz. Erdoğan elini yükseltiyor. Özellikle Merkel'in son dönemdeki tavrı dolayısıyla Avrupa'nın kendisine olan ihtiyacının farkında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dolayısıyla elini biraz daha yükseltebileceğini düşünüyor. Bu çerçevede vize mecburiyeti ve vize için yapılacak şartlar, mecbur olan şartlardan 5 tanesini az önce sen söyledin. Bunlardan iki tanesi çok hassas ve önemli AKP hükümeti evet. Erdoğan. Çünkü bir tanesi yolsuzlukla mücadele. Bu 17 Aralık'tan sonra zaten Türkiye'deki bütün tartışmalar 17 Aralık'la ilgili. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Evet. Bunun yolsuzluk olmadığını söylüyor Erdoğan. Bunun hatta bugün de aynı konuşmada söyledi. Yolsuzluk bir darbedir diyor. Avrupa Birliği buna inanmadı. Son AP Türkiye raporu, Türkiye'nin iade ettiği son Türkiye AP raporu yine yolsuzluk konusunda son derece sert kınamalarla dolu. Zaten işte Türkiye bu yüzden reddetti. Bu arada böyle bir usulde yok Avrupa Birliği'nin, aday ülkelerin Avrupa Parlamentosu veya komisyonunun reddetmediği bir, böyle bir şey yok, böyle bir prosedür yok. Neyse, bu başka bir konudur. Birincisi bu. Bence Erdoğan Merkel'in kendisine ne kadar muhtaç olduğunu gördü. Elini yükseltiyor. Buradan daha başka neler yapabiliriz diye düşünüyor. İkincisi benim yine kendi gördüğüm, değerlendirmem, Davutoğlu'nun bu işe çok fazla girmiş olmasından rahatsız olduğu, Avrupa Birliği'nin sadece Erdoğan'ı Davutoğlu'nu muhatap alıyor görüntüsünden de rahatsız oldu. Aslında bunu yanında götürdüğü gazetecilere Hırvatistan ziyaretinde yanılmıyorsam söylemişti.
Söyledi evet. Özellikle Schulz'un o açıklaması, biz Davutoğlu'nu muhatap evet. kabul ediyoruz, Erdoğan'ı değil açıklamasının çok ciddi rahatsızlık yarattığı belli. Çevresinden en azından evet, olanlıyoruz.
Bu sözde Erdoğan diyor ki muhatabınız benim, Davutoğlu değil, sizin işiniz benimle, ben ne dersem o olur mesajı veriyor. Fakat belki şunu da gözden kaçırmamak lazım. Burada Avrupalılarla konuştuğumuzda, tartışmalarımızda ben vizeye Erdoğan'ın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onlar da aynı kanaatteler. Çünkü yine bugünkü konuşmasında başkanlık sistemi benim meselem değil, Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Bir an evvel bunu referanduma götürüp yapmalıyız diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Tabii bu referanduma giderken elinde çok önemli kozlardan bir tanesi vize serbestiyeti. Eğer zaten vize serbestiyeti olursa bunda da hakikaten Erdoğan'ı tebrik etmek lazım. Zaten Avrupa Birliği'nin günahları, Türkiye ile ilgili günahları sayılmayacak kadar çok. Vizenin yıllar önce serbest bırakılması gerekirdi. Bunu yapmadılar. Türk vatandaşlarını konsolosluklarda rencide etmeye devam ettiler. Eğer Erdoğan vizeyi alırsa herhalde referanduma veya işte bir erken seçim olacak ki bunu şimdilik inkar ediyorlar, reddediyorlar. Bunu önemli bir koz olarak kullanacak. Zaten çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu'nun olumlu tavsiyesinin hemen ardından Yeşiller Grubu mesela enteresan bir yazılı açıklama yaptı. Onlar dediler ki bu vizeyi biz yıllar önce vermeliydik. Zaten bu kadar gecikiyor olması, gecikmiş olması çok üzücü. Ama ve lakin yanlış zamanda yanlış sebeplerle siz bu vize serbestiyetini veriyorsunuz. Bunu pazarlık haline getirdiniz. Erdoğan bunu alacak, kullanacak ve Zafer Nağralar atacak. Biraz tabii mealen söylüyorum bunu. Böyle bir şey vardı, itiraz vardı. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Peki
Avrupa Parlamentosu...
Tam da onu söyleyecektim. Parlamentoda durum nedir diye. Oradan geçer mi yani bu tavırdan sonra?
Evet. Dün de bu soru soruldu bana. Ben şunu söyledim. Yani burada Merkel'in pozisyonu çok önemli. Merkel 2008 mali krizinden bu yana Avrupa Birliği'nin neredeyse tek lideri. Onun söylediğinin hilafına bir şey söylemek mümkün değil. Ona itiraz etmek mümkün değil. Merkel işte büyük tartışmaları yol açan komedyen Dönerman'la ilgili bile dava izni verdi. Sadece bu mülteci anlaşması suya düşmesin diye. Eğer Merkel yine Erdoğan'ın söylediklerini çok önemsemez, gündeme getirmez, yolumuza devam edelim derse Avrupa Parlamentosu'nun da ben çok fazla itiraz edecek durumda olduğu kanaatinde değilim. Zaten AP Başkanı da farklı partiden olmakla birlikte Martin Schulz Alman biliyorsun.
Evet.
Martin Schulz'un Merkel'le arasının iyi olduğunu biliyoruz. Ama bu terör kanunu yolsuzluk meselesinde Erdoğan daha da elini yükseltirse Merkel ne söyler ne söylemez. Benim yine az önce yine Avrupalı meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde onu söyledim. Şu andan itibaren top aslında Merkel'in sahasında. Merkel'in tavrı önemli. Merkel az önce söylediğim gibi bunu büyütmezse bu yine anlaşma devam eder. Ama Merkel de bir takım eleştirel bir pozisyon alırsa Avrupa Parlamentosu Merkel amiyane tabiriyle bir eleştirel pozisyon olursa o eleştirel pozisyon olacak. Parlamento raporu, Türkiye raporu ortada. Bu en sert Türkiye raporu. Yani evet, en sert raporlardan evet. biri değil. En evet. sert raporu. Evet. Erdoğan şahsen kınanıyor bu raporda. Efendim işte Zaman Gazetesi, Koza İpek, Kürt meselesi bunların hepsi orada yer almış durumda. Akademisyenler orada yer almış
Can
durumda.
Dündarlar orada.
Efendim uydudan atılan kanallar orada yer almış durumda. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu bunu reddetmek için bahane arıyor. Ama velakin konsey yani üye ülkelerin büyük baskısı var. Yine dediğim gibi Merkel'in pozisyonu çok önemli olacak.
Merkel'in duruşu belirleyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Gültaşlı bağlandın ve bilgi verdin bize. Şimdi Merkel'in pozisyonu çok önemli dedi Selçuk Gültaşlı. Onun için bir Almanya'ya gidelim. Almanya'da ve bizi Ahmet Külahçı bekliyor. Gazeteci Ahmet Külahçı'yla Merkel'in pozisyonunu konuşalım. Selçuk Gültaşlı'yla Ahmet Külahçı Brüksel'deki bir havayı almaya çalıştık. Ve parlamentodan bu mesele geçer mi derken de Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamayı hatırlattık. Neymiş? 5 madde varmış. O 5 maddeyi terörle mücadele içinde terörle mücadele eden bir ülkeden böyle bir şey istenir mi diyerek Avrupa'ya epeyce bir sert çıktı. Hatta res çekti Cumhurbaşkanı. Herkes kendi yoluna gider. Onlar kendi yoluna, biz kendi yolumuza. Kimle ne iş yapıyorlarsa yapsınlar diyerek de böyle kestirdi attı. Şimdi konuşurken Merkel'in tavrı bu açıklamalara yönelik önemli dedi Selçuk Gültaşlı. Hem Türkiye'deki bu değişiklik, idari yapıdaki değişiklik, başbakan değişikliği nasıl algılandı orada, hem de Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması diye sormak isteriz.
Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşması çok yeni olduğu için Alman tarafından da henüz bir reaksiyon duymadık. Açıklama da yok. Yalnız dün Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak hükümet sözcüsü bugünkü yapılan geleneksel basın toplantısında Avrupa Birliği ve Almanya üzerinde uzlaşmaya varılan tüm sorumluluklarını yerine getirecektir. Hı hı. Bunun Türk tarafından da bekliyoruz diye bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda Başbakan Angela Merkel Davutoğlu ile çok iyi bir biçimde çalıştı. Hükümet, yani Alman hükümeti, bu işbirliğinin yeni başbakanla da aynı şekilde sürdürüleceğinden hareket etmektedir dedi. Özellikle sığınmacı sözleşmesinin hayata geçirilmesine başlandığından beri olumlu sonuçlar aldığına da değinen sözcü, bu sözleşme AB ile Davutoğlu arasında değil, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılmıştır diyerek, yani hangi başbakan olursa olsun Türkiye'de, iki ülke arasındaki veya daha doğrusu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sözleşmelerin bağlayıcı olduğunu dile getirdiği bir yerde, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de biz sözleşmeleri kişilerle değil, hükümet ve devletlerle yaparız diyerek sığınmacı sözleşmesinde bir aksama olacağını, beklemediklerini dile getirdi. Az önce de belirttiğim gibi, yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın resmi çok yeni olduğu için daha henüz o konuda bir açıklama geldi.
Gazetelerde, televizyonlarda konu edildi mi Ahmet?
Şu ana kadar değil, değil. Şu ana kadar değil. Daha gazete, gazete şeylerine de, internet sitelerine de düşmedi. Hı hı. Fakat bugünkü gazetelere baktığımızda tabii, daha doğrusu dün akşam üzerinden itibaren, hı hı, Alman medyasında Davutoğlu'nun açıklamaları geniş yankı buldu. Alman televizyonları birinci o haber olmasa bile ikinci haber olarak Davutoğlu'nun açıklamalarına yer verdi. Gazetelere baktığımızda da aynı şeyleri görüyoruz. Örneğin bugünkü Die Zeit, haftalık bir gazete bu aslında, bugünkü şeyinde, nüshasında Davutoğlu'nun gitmesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işbirliğini zorlaştırabilir diye bir yorumda bulundu. Aynı zamanda Ahmet Davutoğlu iktidar yarışını Erdoğan'a karşı kaybetti denildi. Berlin'de yayınlanan basılan ama Almanya genelinde yayınlanan başka bir gazete var. Taz diye bir gazete. Tageszeitung, yani günlük gazete anlamına geliyor. Perşembe gününden beri Türk Başbakan Davutoğlu tarih oldu diyor. Sultan baş vezirini görevden aldı ve böylece Davutoğlu tükendi ibarelerini kullanmış. Süddeutsche Zeitung gazetesi, daha ziyade Güney Almanya'da çıkan bir gazete. Bir iktidar kavgası daha bitti ve Davutoğlu her şeyi kaybetti. İktidar sarhoşu bir partinin mantığına göre Davutoğlu başbakan olarak da kalamayacak. Her zaman büyük abinin görüşünü almak yerine kendi başına hareket etmeye başlamıştı Davutoğlu. Bu nedenle Erdoğan'ın partideki gücünü azaltmak istiyordu. Politika ajandası Erdoğan'ınkinden farklıydı satırlarına yer verdi.
Yani epeyce ilgililer aslında Türkiye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı kesinlikle Erdoğan'la da aralarının çok iyi olmadığını biliyoruz aslında Alman gazetelerinin ya da Alman medyasının.
Doğrudur.
Türkiye kadar doğrudur, kötü olmasa da.
Doğrudur. Gerçekten yani gazetelerde geniş yer verdiler. Hem de birinci sayfadan göstererek daha sonraki sayfalarında devam ettirdiler. Yani bir yerde haber fakat yorum gibi haberlerdi aslında. Yani yorum görmedim ama böyle tek başına. Ama dediğim gibi haberlerin içerisine sıkıştırılmış yorumlar vardı. Yani Erdoğan'la bu işin çok daha zor olacağı şeklinde bir görüş birliği hakim Alman medyasında.
Ama resmi açıklamalar yani, biraz daha içlerdi gibi görünüyor.
Kesinlikle resmi açıklamalar biraz daha tabii sakin, biraz daha çekimser. Öyle pek vurucu kırıcı değil. Dediğim gibi şu ana kadar hükümet çevrelerinden başka bir açıklama yok. Ne başbakandan veya bakanlardan öyle bir açıklama gelmedi. Ama işte hükümet adına açıklamada bulunan hükümet sözcü yardımcısı, az önce de belirttiğim gibi, girişte de belirttiğim gibi, böyle Türkiye ile sözleşmenin geçerli olduğunu ve Türk tarafın bu sözleşmeye sadık kalmasını beklediğini dile getirdi.
Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik oradaki havayı, Almanya'daki havayı. Ahmet Külahçı'dan aldık efendim. Çok teşekkürler.
İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Sağ olun. Evet, dünyada aslında büyük ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz Türkiye'deki bu iktidar değişimine, parti içindeki iktidar değişimine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipleri tamamen eline aldığına ilişkin yorum aslında ortak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP uzun zamandır sadece politik bir parti değil, AKP kurucusu Erdoğan'a gözleri kapalı ve koşulsuz bağlı olmanın en önemli konu sayıldığı bir inanç topluluğuna benzemeye başladı diyor Almanya'dan Zeitung gazetesi. Enteresan bir değerlendirme. Tekrar okuyacağım. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP uzun zamandır sadece politik bir parti değil, AKP kurucusu Erdoğan'a gözleri kapalı ve koşulsuz bağlı olmanın en önemli konu sayıldığı bir inanç topluluğuna benzemeye başladı. Almanya'daki yorum böyleydi. Amerikan basından da bir örnek vereyim. Olağanüstü kongre kararı Amerika medyasında da epeyce bir konuşuluyor. The New York Times gazetesi Başbakan Davutoğlu Erdoğan'la kan davasında kenara çekiliyor ifadesini kullanmış. Ve o ünlü Ekonomist dergisi, zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın da hedefi olan dergidir bu. Erdoğan Davutoğlu'nun altındaki halıyı çekti diye bir yorum haber yayınladı bu olaylardan sonra. Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapıldı. Davutoğlu Amerika için Amerika'nın iyi bir ortağıydı denilmiş bu açıklamada. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ve Beyaz Türk yetkililerle düzenli olarak ifade ve basın özgürlüğünün dahil olduğu bazı değerlerin desteklenmesinin hatırlatıldığını da açıklamada yer aldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı Amerika Türkiye işbirliğini etkilemeyeceğini de düşünüyor. Yani buradaki koltuk değişikliğinin IŞİD'e karşı işbirliğini etkilemeyeceğini düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Dünyadan örnekler aslında çok daha genişti ama biraz daha kısa tutarak bu meseleyi size aktarmış olduk. Şimdi başladığımız mesele neydi? Can Dündar'a adli önündeki saldırı. Tekrar hatırlatalım. Can Dündar Çağlayan Adliyesi'nde bugün yargılandığı davada karar duruşmasıydı Erdem Gül'le birlikte. Akşam saatlerinde savcı mütalasını okudu, savunmalar yapıldı ve bütün bunlardan sonra akşam saatlerinde avluya çıktığında bir saldırgan, 1976 doğumlu Murat Şahin, Sivas nüfusuna kayıtlı. Sabıka kaydının olduğuna ilişkin de bilgiler veriyor arkadaşlar. Yine hakaret saldırı, yani bir tetikçi. Daha önce cezaevinde de yatmış. Yani bir tetikçi bulunmuş. 1976 doğumlu, az önce de söylediğim gibi. Sivas nüfusuna kayıtlı. Çağlayan Adliyesi önünde Can Dündar'ı görünce üstüne doğru koşuyor ve elindeki silahla ayaklarına doğru iki el ateş ediyor. Sen vatan hainisin diyerek. Bu cümle önemli çünkü Can Dündar'ın vatan haini olarak ilan edilmesinde en büyük pay sahiplerinin kim olduğu herkes tarafından malum. Bu MİT tırları ile ilgili haberi yayınladıktan sonra en fazla hükümete yönelik yakın gazetelerin, gazetecilerin ve yöneticilerin, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan hedefi olmuş bir isimdi Can Dündar. Çok ucuz atlatılmış, büyük bir tehlike olarak görmek lazım bunu. Şu saatlerde hala Can Dündar, Erdem Gül ve onunla birlikte olanlar, gazeteciler, siyasetçiler, adliyedeler ve Can Dündar ve Erdem Gül davasında, MİT tırları davasında verilecek kararı bekliyorlar. Evet Erdem,
Selam, iyi yayınlar.
Teşekkürler Erdem, sizden bahsediyordum. Bir de sizin sesinizi duyuralım istedik biz dinleyenlere. Evet. Çok geçmiş olsun.
Teşekkürler.
Yani çok büyük bir tehlikenin çok ucuz atlatıldığını görüyoruz. Az önce de böyle söylemiştim. Allah korusun.
Evet, ben de korumuş. Çok teşekkürler. Ben de kısa bir şey söyleyeyim. Hani görüntülerden de herkes gördü zaten durumu.
Evet.
Yani hatırlayalım, bir benzerlik bir şey var. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi hatırlayalım. Bir daha açıldı ama bu dava Türkiye'de hukuk artık siyasallaştığı için siyasal lince uğratıldı neredeyse adamcağız.
Evet.
Yani sadece hukuki olarak kalmadı mesele. Bunu bir Türkiye'deki bu kutuplaşma ve çatışma dili
hedef tahtasına
siyasal, toplumsal lince uğratıldı. Sonra da öldürüldü. Burada da uğradığımız saldırı, hani senin söylediğin gibi Allah korudu şeklinde sonuçlanacak bir...
Evet. Yani elinde silahla dibine kadar geliyor. Yani orada bu sonuç gerçekten çok ucuz atlatılmış olduğunu gösteriyor. Evet. Çok geçmiş olsun. Şimdi ne bekliyorsunuz Erdem? Ne oluyor orada? Onu da öğrenmek isterim. Evet.
Biz zaten mahkeme esas hakkındaki savcının mütalaası sonrası bizim son sözlerimizi sordu. Avukatlarımızı dinledi. Ondan sonra dedi ki bugün kararımızı vereceğiz ama biz müzakereye gidiyoruz. İşte müzakere belki biraz bir saatten iki saatten uzun sürer diye biz o sırada adliyenin dışına çay kahve içmek için ayrılıyorduk adliyeden. Tam peş peşe giderken o sırada oldu. Olay da o sırada gerçekleşti zaten.
Şimdi de karar bekliyorsunuz herhalde.
Karar bekliyoruz. Yani bana göre bu davanın kurgusu, her türlü kurgusu çökmüştür bence. Ama ortada kala kala gazetecilik kalmıştır. Yargılanan gazetecilik, eğer bir ceza gelirse bu saatten sonra...
Zaten haberlere verilmiş, evet, bir ceza olacak bu.
Gazetecilik cezalandırılmış olur.
Bir kritik nokta var. Bunu sanıyorum Dilek Dündar da söylemiş, Can Dündar da, sen de duydun bilmiyorum. Saldırgan o saldırı sırasında vatan hainisin sen diye bağırdı,
evet,
diye.
Evet, tek ifadesi bu. Vatan hainisin sen.
Ve bu ifadeyi biz çok iyi tanıyoruz bu yargılama,
evet,
sürecinde.
Evet, tabii ki. Hukuk,
kimlerin nasıl söylediğini biliyoruz yani.
Devam etseydi, siyasal yargılama olmasaydı bu sonuçlar olmazdı yani, çok net.
Çok teşekkürler, çok geçmiş olsun. Can'a da selamlar, arkadaşlara selamlar. Biz de buradan yanınıza geleceğiz tabii ki, destek için.
Evet,
görüşmek üzere Erdem. Çok sağ ol.
Sağ ol.
Evet, gerçekten geçmiş olsun diyelim ve bugünü de bitirelim. Karışık bir yayın olmuş gibi olabilir ama peş peşe gelen son dakikalar ve son dakikalarla ilgili gelişmeleri size aktardık. Bugün aynı zamanda bir yıl dönümü. Türkiye'nin utanç günlerinden birisi. 44 yıl önce 6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın asıldığı gün bugün. İşte o üç fidanla ilgili yazılmış bir şarkıyla veda edeceğiz size. Aslı Gökyokuş'un seslendirdiği Üç Cemre şarkısı Erdal Yıldırım tarafından yazılmıştı. Duvarlarda yazı, haberlerde ölüm, çocuk aklım ilk kez karıştı diye başlayan bu şarkı günün anlam ve önemine de uygun. Pazartesi buluşalım ama saldırısız bir gün olsun inşallah. Yani darbesiz bir gün olsun, herkesin hukuk içinde kaldığı bir gün olsun diye böyle ulaşılmaz bir hedef koyalım. Bakalım nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız. Pazartesi 17.30'da buradayız. Bu gece 24'te bu programın tekrarı var. Aynı zamanda bir de bunu izle.com adresine girerseniz bu programın tamamını YouTube kaydında izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.
Aklım ilk kez karıştı. Silahlar satıldı, denizler asıldı. Çocuk kalbim ilk kez kırıldı. Yaraları sarıp yalanlardan kaçıp başını eğip doğrusu bu deyip sustum. Yaraları sarıp yalanlardan kaçıp sustum. Başını eğip doğrusu bu deyip sustum. Başını